Ayrım 4. Yalan, yalan, yalan. Yalancılığın psikolojisi. Dr. Charles Fort. Sayfa 29. Sırlarımız. Sır bir veya birden fazla kişi tarafından bilinen ve bilinçli olarak başka insanlardan saklanan bilgiye denir. Bu yüzden olsa gerek, sır bir veya birden fazla kişiyi ilgilendirir. Sırlar çoğunlukla yalanla yakından ilgilidirler. Pittman, 1989. Bilgiyi kendinde saklı tutan ya da tutmak zorunda olan kişi yalan söylemek zorunda kalabilir. Örneğin karısına işten atıldığını söylemeyen bir adam her gün işe gidiyormuş gibi sabah erkenden kalkıp evden çıkar. Bu da bir bilgiyi insanın içinde sır olarak tutmasının bir bakıma yalan söylemeyi gerektirdiğini doğrulamaktadır. Ayrıca bir sırrı saklamanın kendini kandırma ile de ilgisi vardır. Çünkü insan sırrı sadece kendini korumak için sakladığına konsantre olarak kendini kandırma sürecine girer. Lerner, 1993. Sırlar sayesinde insan özel dünyası ile ilgili bilgileri gizli tutabilirken bir grup tarafından paylaşılan sırlar sevgi bağlarını kuvvetlendirir. Bir birliğin, bir kuruluşun hatta ailenin daha da güçlenmesini sağlar. Vangelis'te, 1994. Örneğin anne ya da babalarının alkolik olduğunu herkesten saklayan bir aile dışarıya her şey normalmiş havası verirken kendi içinde de bir birliktelik sağlar. Bunun tam tersi bir durumda ise aile birden fazla aile üyesini içeren ahlaki değerleri ters düşen bir sırrı paylaşıyorsa ensest ilişki gibi huzursuzluklar başlar ve bu ailenin parçalanmasına kadar gider. Vangelis'te, 1994. 6 ve 13. bölümlerde tartışılacağı üzere yakınlık ve birliktelik dürüst bir iletişim ve her türlü bilgiyi sır dahil paylaşmakla sağlanır. Sözel olmayan yalanlar. İletişim sözcüklerle kısıtlı değildir. İnsanlar duygularını göstererek ya da saklayarak, jest ve mimiklerini kullanarak iletişim kurabilirler. 10. bölüm. H.G. Johnson, 1975. Örneğin Amerika'da her yetişkin birisine parmak atmanın ne ifade ettiğini iyi bilir. Sözel olmayan iletişim tek başına bir şey ifade etmediğinden çoğu zaman sözel iletişime aracı olur. Duygu yüklü sözel olmayan ifadeler sözel olarak ifade edilen bir tümceyi ön plana çıkarmak ya da kamufle etmek için kullanılır. Ekam ve Frezen, 1969a. Nasıl karşımızdakileri kandırmak için sözcükler kullanabiliyorsak, sözel olmayan iletişimi de aynı amaca yönelik olarak kullanabiliriz. Yalan söylemede beceri kazanmış olanlar, jest ve mimiklerini kontrol altında tutmada oldukça başarılıdırlar. B.M. de Polio, 1988, sözel olmayan iletişim yoluyla insanları kandırmanın oldukça artan bir hızla yaygınlaştığını belirtir. İletişimde sözler kullanılmayınca hafızaya almak ve hatırlamak zor olduğundan bu tür yalanlar kolaylıkla unutulmaktadır. Sinner ve Higgins, 1988, tarafından bu şöyle örneklendirilmiştir. Attığı her top diğer takım tarafından karşılanan beyzbol oyuncusu antrenör tarafından oyun dışına alınır. Oyuncu sahayı terk ederken top attığı kolunu ovmaktadır. Burada verilen sözel olmayan mesaj, ben kötü bir top atıcı değilim, sadece bugün kolum biraz fazla ağrıyordur. Fiziksel bir ağrı çekiyormuş gibi göstermek, karşımızdaki kişileri kandırmak için sözel olmayan iletişimin kullanılmasına bir örnektir. Sözel olmayan iletişimi 4 teknik ile açıklayabiliriz. Azımsama, yüceltme, tarafsız kalma ve yerine kullanma. Azımsama. İnsanın çok güçlü ve yaşanan bir duygusallığı sanki önemsizmiş gibi gösterme eğilimidir. Örneğin bir cerrahın ameliyat sonrası gittikçe kötüye giden bir hastası nedeniyle oldukça düşünceli ve kaygılı olmasına rağmen kendisine ailesine sakin ve soğukkanlı göstermeye çalışması gibi. Yüceltme. Karşımızdaki kişiyi etkilemek için duygularımızı en aşırı haliyle yansıtmaktır. Sarney, 1982, bu kandırma tekniğinin gelişime açık bir sözel olmayan iletişim türü olduğunu belirtir. Çocuklar düştükleri zaman daha fazla ilgi toplamak için bağıra bağıra ağlarlar. Odak noktası olmayı hedefleyen insanlar ilgi toplamak için bu tekniği kullanırlar. tarafsız kalma. Hiç renk vermeyen bir yüz ifadesiyle poker oyuncularının yüzüne benzer, olaylara tepkisiz kalma bu tekniği girer. Psikanalizciler ve diğer psikologlar hastalara ön yargısız yaklaştıklarını göstermek için böyle bir ifade takınırlar. Ekman ve Frazen 1974 tarafsız bir yüz ifadesi takınmanın zor olduğunu, insanların doğaları gereği duygularını belli etmeye eğilimli olduklarını ifade ederler. Yerine kullanma. İnsanların duygularını saklamak için kullandıkları diğer bir tekniktir. Negatif bir duygu taşınmasına rağmen hoşnutmuş gibi bir yüz ifadesi takınmaktır. Sıkıntı, kaygı ve hatta üzüntü yerine gülümseme ifadesinin kullanımı oldukça yaygındır. Ekman 1988. Bir dükkan sahibi aşırı talepleri olan bir müşterinin belki de hiç alışveriş etmeyeceğini bildiği halde gülümseyen bir yüz ifadesiyle hizmet etmeye devam edebilir. Bir işçi hak etmediğini bildiği halde patronunun eleştirilerini gülümseyerek dinlemek zorunda kalabilir. Sözel olmayan iletişim öyle önemlidir ki yalan üzerine yapılan hiçbir çalışma bu iletişim kanalını dikkate almaksızın geçerli sonuçlar veremez. Kişinin kendini kandırması, kişinin kendisine yalan söylemesi. İlk bakışta insanın kendini kandırması gibi bir terim oldukça tuhaf görünebilir. Halbuki kendini kandırmak dilimize oldukça yerleşmiş bir kavramdır. Lütfen kendini kandırma. Buna kalpten inanıyor musun gibi. Deneysel psikologlar ve psikanalizciler bu konu üzerinde yıllardır çalışmaktadır. Psikolojik rahatsızlığı olan birinin sanrıları ve varsanıları buna en güzel örnektir. Şu anda Washington Üniversitesi'nde psikolog olarak çalışan Dr. Anthony Greenwald 1980, insan beyninin aynen Orwell'in 1984 adlı romanında öne çıktığı gibi toptan benlik geliştirdiğini belirtmiştir. Greenwald'ın görüşüne göre bilgi akışı beyin tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Bununla Greenwald, insanların ben merkezci bir bilişsel eğilim gösterdiklerini vurgular. İnsan özünü bilginin merkezi olarak düşünür. Böylece çoğunlukla iyi şeylerden kendine payı çıkarırken kötü şeylerden uzak durur. Bu yüzden olsa gerek yeni ve değişik bilgilere karşı hep direniriz. Buna bilişsel tutuculuk da denebilir. Greenwald kendini kandırma mekanizmasının bilgilerin düzenlenmesi, amaçlanan hedeflere ulaşılması ve sürekli akış gösteren, ikilem yaratan çelişkili bilgilerden uzak durulmasına yardımcı olduğuna da açıklık getirir. Bilinç dışı kavramları. Kendini kandırma kavramını anlayabilmek için bilinçsizce oluşan zihinsel faaliyetleri tüm hatlarıyla dikkate almamız gerekir. Bilinçaltımızda işlevsel bir sürecin varlığı, bilinçlice edinilmiş ya da bilinçsizce öğrenilmiş faaliyetlerimizle gün ışığına çıkar. Müzik enstrümanı ile daha önceden ezberlenmiş bir parçayı çalmak gibi. Sadece otomatik bir faaliyet diye enstrüman çalmayı kendini kandırma olarak nitelendiremeyiz. İnsanın kendini kandırması için beyninde birbiriyle ilişkili ama çelişkili en az iki fikrin olması gerekir. Kendini kandırma çelişkili bir fikri bir yandan değerlendirirken bir yandan da kabullenme sürecinde ortaya çıkar. İnsanlar benimsedikleri ve savundukları bir fikri başka bir zaman ve koşulda beğenmeyebilirler. Gur ve Sakaym 1979. Bu yüzden ruhsal denge sağlanınca kendini kandırma gerçekleşir. Bilinçsizce oluşan zihinsel faaliyetler oldukça güçlüdür. Dr. Daniel Goleman 1985, Ölümcül Yalanlar Basit Gerçekler adlı kitabında bu konuya değinir. Goleman kitabında bu savını doğrulayacak zihinsel faaliyetler, varsayımlar ve araştırma bulguları sunar. Zihinsel faaliyetlerin çoğunlukla bilinçsizce oluştuklarını vurgular. Bilinçli ya da bilinçsizce depo edilmiş hatıralar ruhsal dengeyi korumak için dinamik tutulmaktadır. Bilinçsizce oluşan zihin faaliyetlerinin başında algılamayı, depolamayı ve bilgi birikimini sağlayan zeka filtresi gelir. Gördüğümüz bazı şeyler algılanmalarına rağmen depolanmazlar. Çok az psikolog ve psikiyatr bilinç dışı denen şeyin varlığını sorgular. Artık bilinç dışının var olup olmadığı değil, nasıl açıklanabileceği tartışılmaktadır. Horgan 1994. Fakat bilinç dışının özellikleri ve işlevselliği tartışmaya açıktır. Bilinç dışı akıllı mı yoksa aptal mıdır? Loftus ve Klinger 1992. Şurası bir gerçek ki bilinç dışı algılama ve iletişim halindeki çok kapsamlı bilgileri ve ilişkileri gözden geçirmede oldukça kabiliyetlidir. Levitch 1992. Bilinç dışının bilgileri gözden geçirmedeki ustalığı neden bazı insanların diğerlerine göre sezgilerinin akıl almadık derecede daha kuvvetli olduğunu açıklar. Bu bir çeşit zeka türüdür. Greenwald 1992. Bilinç dışının bilgileri işleme tutan bir şebeke sistemi olduğunu açıklar. Psikanalizcilerin ortaya attığı bilişsel mantığın varlığından emin olmadığını da belirtir. Diğer bir fikir ise Greenwald'ın şebeke modelini reddetmeyen Erdely 1992 tarafından ortaya atılmıştır. Erdely bu modelin savunma mekanizmaları içerdiği üzerinde durur. İstendiğinde bilinç ve sözcükler gündeme getirilmeden savunma mekanizmalarının işleme sokulabileceğini ifade eder. Benim bilinç dışından anladığım Erdely ile çok uyuşuyor. Eğer bilgisayardan örnek verecek olursak bilişsel fonksiyonlarımızı yani beynimize yeni giren bilgilerin bir sürece tabi tutulmasını software sistemine benzetebiliriz. Klinikçiler bu süreç zarfında unutulan hatıraların yeniden kullanıma girdiğini, bilim adamları ise laboratuvarda deneyemedikleri için böyle bir şeyin imkansız olduğunu iddia ederler. Buna benzer bir örneği ben, Amital serumu verdiğimiz bir hasta ile görüşme yaparken yaşadım. Soygun sırasında saldırıya uğrayan bu kadın hastanın yanındaki arkadaşı öldürülmüştü. Başını bir yere çarptığı için olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyordu. Yüksek dozda amital verdiğimiz bir gün saldırganın yakinen tanıdığı biri olduğunu ve onun bunu nasıl yaptığına inanamadığını belirtti. Kadının verdiği bilgiye dayanarak suçlu yakalandı ve suçunu itiraf etti. Mahkumiyeti sadece amital serumu ile değil delillerle de sabit görüldü. İstenmeyen hatıraların beyinde silinmesi kişilik çözülmesi olarak da nitelendirilmektedir. Bilgileri gruplandırma da nöroanatomik ve psikolojik faktörlerin önemli bir rol oynadığı ispat edilmiştir. Yine bilgisayar terminolojisini kullanacak olursak birbiriyle karışmaması için farklı veriler farklı dosyalara yüklenmelidir. 3. bölüme bakınız. Yüklenmiş hatıraların değişik zamanlarda harekete geçmesinin altında psikolojik etkenlerin rol oynadığı konusunda da bir hipotez vardır. Geleneksel psikanalitik modeller bilinçli düşünce, duygu ve davranışların bilinçaltından kaynaklandığını ortaya koyarlar. Bu ayrıca savunma mekanizmalarını gündeme getirmektedir. Savunma mekanizmaları bireyi kaygı yaratan ve üzüntü veren çelişkili düşünce ve duygulardan koruyarak psikolojik dengeyi sağlar. Doğru bilgiyi yansıtarak veya başka kalıba sokarak duygusal tepkileri düzenler ve benlik saygısını oluştururlar. Gerçekle çatışmadıkları sürece iyi bir başa çıkma yöntemi olarak kullanılabilirler. Savunma mekanizmaları. Kaygıyı azaltmak ya da kaygıdan uzak durmak için kişilerin yaptıkları bazı tipik davranışları ilk olarak Anna Freud savunma mekanizmaları olarak betimlemiştir 1936-1966. Bilinçaltı ve psikanalitik kavramları her psikolog tarafından kabul görmez. Londra Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Hamlin 1985 sayfa 10 insanın kendisini kandırmasının bilinç dışına atmayı gündeme getiren psikanalitik Freudçu açıklamalarla benzeştiğini savunmuştur. Savunma mekanizmaları başka hiçbir kavramla bağlantı kurulmaksızın kolaylıkla tanımlanabilirler. Beynin bir süreçten geçmesini savunma mekanizmalarının oluşumu olarak betimleyebiliriz. Bu yüzden psikanalitik bakış açısı gerektirmezler. Öğrenme teorileri ile de açıklanabilirler. Her bir savunma mekanizması kişinin kendini kandırma sürecini destekler. Terminolojiyi bir kenara koyacak olursak savunma mekanizmaları kendimizi aptal yerine koymamıza neden olur. Aşağıda örneklerle tek tek betimlenecek olan savunma mekanizmaları çok yaygın olduklarından teorik bilgi gerektirmezler. tanımlar temel olarak Weiland ve meslektaşlarının sınıflandırmalarına dayanmaktadır. Weiland 1971. Herhangi bir davranış ya da ruhsal oluşum bu mekanizmalardan biriyle açıklanabilir. Genellikle grup olarak kullanılırlar. Örneğin mantığa bürünme, ayrımlaştırma, ussallaştırma ve karşıt tepki geliştirme ile yakından ilgilidir. İnkar etme. Gerçeğin ve doğrunun reddedilmesidir. Genç bir yetişkinin yaşamını zora koşacak bir davranışın riskli olabileceğini kabul etmeyip hayatta neyin iyi, neyin kötü olduğunun yaşanmadan bilinemeyeceği gibi bir sebep öne sürmesi ya da hastalık belirtilerini bir türlü kabul etmek istemeyen insanlar buna örnek olarak verilebilir. Dış etkenleri suçlama. Dış dünyanın gerçekleriyle ilgili sanrılar geliştirmektir. İç dünyamızın ihtiyaçları gerçeği alt üst eder. Sapkın cinsel davranışlardan suçluluk duyan bir adamın bunu karısının kendisine sadık olmamasına bağlaması buna örnek olarak verilebilir. Adam buna öylesine inanır ki karısına saldırabilir, hatta onu öldürebilir. Başka bir örnek ise orta yaşlı bir kadın psikiyatrının kendisine aşık olduğuna inanır. Psikiyatrı takip eder ve karısıyla görünce çok sinirlenir. Çünkü bunu zina olarak nitelendirir. Psikiyatrın karısıyla görüşür ve kocasının başka birisiyle evlenmek için ondan boşanmaya hazır olduğunu söyler. Bütün hikaye hastanın sanrılarını psikiyatra yansıtması etrafında döner durur. Bu oldukça iyi bilinen ve Fransız psikiyatr Slerambo tarafından bulunduğu için onun adını taşıyan bir sendromdur. Çarpıtma. Kişinin iç dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak için dış dünyanın gerçeğini kendine göre şekillendirmesidir. Çarpıtma çoğu kez dini inançlara alet olmuştur. Oldukça dinine bağlı bir kadın, Tanrı'nın onu hastalıklara karşı koruyacağına inandığı için hiç ilaç almadan lenf bezi kanserini yeneceğine dair umut taşıyabilir. Yansıtma. Kişinin kendi düşünce ve duygularını bir başkasına atfetmesi ya da yansıtmasıdır. Sekreter bağıra bağıra meslektaşlarından birisinin tanıştırdığı adamdan hiç hoşlanmadığını ve onunla bir daha çıkmayacağını anlatır. Adamın ona çıkma teklifi edip etmediği sorulduğunda ise etmediğini itiraf eder. Yansıtmaya günlük hayatta çok rastlanır. Kocasını sinirli olmakla suçlayan bir kadın esasında kendi sinirlidir ama duygularını adlandıramadığı için yansıtma yapmıştır. Davranışa vurma, kaygı ya da içten gelen dürtüler sonucu ortaya çıkar. Antisosyal kişiler rol yapmaya daha yatkınlardır. Cinsel dürtüleri güçlü olan bir kadının ya da erkeğin sonuçta herkesle yatıp kalkar hale gelmesi, saldırgan ya da depresif birinin uyuşturucu bağımlısı olup çıkması ya da kendine zarar vermesi, örneğin bileklerini kesmesi gibi. Kuruntuya kapılma. Kızgınlık veya nefreti kişinin sırasıyla önce başkalarına, sonra kendine ve en son olarak da fiziksel belirtilere yüklemesidir. Weiland 1971. En son çocuğu evlendikten sonra hastalık kuruntusu geliştiren orta yaşlı bir kadının klinik tedavi görmesi buna örnek verilebilir. Kadın kendini yalnız ve terk edilmiş olarak hissetmektedir. Sadece çocukları değil, aynı zamanda bütün zamanını işe ve golfe adamış olan kocası tarafından da terk edildiği hissine kapılmıştır. Belirtiler bilinç dışında kendini kandırarak kızgınlığı yatsımasıyla açığa çıkar. Daha sonra kendilerini suçlu hissettirerek kocasına ve çocuklarına duygu sömürüsü yapar. Pasif saldırganlık. Kişinin saldırganlığı kendisine yöneltmesidir. Pasif saldırganlık sergileyen kişi başkalarına kendilerini suçlu hissettirmek için kendi kendisini incitebilir. Aşırı zeki olmasına rağmen ailesinin sürekli başarısına odaklanmasından sıkılan bir gencin tüm sınavlarından kalması gibi. Başarılı olmak istemesine rağmen neden her şeyi boşladığına inanamayan genç pasif saldırganlık ile ailesini bozguna uğratmış ve güçsüz kılmıştır. Şizoid fantezi. dış dünyanın problemlerini inkar etme ve kaçma politikasıdır. Genç yetişkin bir delikanlı, sınırsız maceralar ve cinsel fanteziler yaşayan bir asker olduğunu hayal ettiği kendi fantezi dünyasını yaratmıştır. Eğer bu fanteziler gerçekmişçesine başkalarına anlatılırsa, yanılgı fantezisi gerçekleşmiş olur. Bellek çözülmesi. Katlanamaz duyguları bilinç dışına iterek hata ve kötü deneyimleri sınıflandırma mekanizmasıdır. Tecavüze uğrayan birinin saldırganla ilgili hatırladıkları oldukça azdır. Saldırgan ile ilgili hatırladıkları ancak hipnoz ya da sodyum amital deneyleri ile öğrenilebilir. Bellek çözülmesi, kişilik bozukluğu ya da kişilik bölünmesi gibi psikiyatrik hastalıklar ile yakından ilgilidir. Çocuklukta geçirilen şoklar ve kötü tecrübeler, cinsel istismar gibi gelecek yaşantıda kişilik bozuklukları veya kişilik bölünmelerine yol açabilir. Stanford Üniversitesi Psikiyatri Profesör David Spiegel, bellek çözülmesini araştırma konusu yapmıştır. Kötü bir tecrübe ve şok yaşayan insanlarda bellek çözülmesinin sıklıkla ortaya çıktığını belirtmiştir. Spiegel meslektaşları ile birlikte Frankel 1994, idama tanık olan gazete muhabirlerinin olayı takip eden günlerde bellek çözülmesi yaşadıklarını kaydetmişlerdir. Yer değiştirme. Kişinin korku ve aşırı kaygı duyduğu bir olayı kontrol altına alabileceği başka bir olay ile değiştirmesidir. Akciğer kanserinden ölmek üzere olan bir kadının solunum güçlüğü ile ilgili belirtileri tuvalete çıkamamasına bağlaması gibi. Aşırı hükümran annesiyle karmaşık ve bunaltıcı bir ilişkisi olan adam, annesini ziyarete gitmemesini klostrofobisine, kapalı yerlerde bulunma fobisi bağlayarak açıklamıştır. Ussallaştırma, mantığa bürünme ve soyutlama. Hepsi de birbirleriyle yakından ilişkili iç içe girmiş savunma mekanizmalarıdır. Kişi durumunu etkileyen dış etkenlerden haberdardır. Fakat duyguyu durumdan ayırır ve davranışlarını açıklamak için çeşitli bahaneler bulur. Tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisinin anatomi dersi macerası ayrımlaştırma ve bahane bulma için güzel bir örnek olabilir. Öğrenci, dersin ilk zamanlarında ölü insan vücudu olarak algıladığı kadavra ile ne yapacağını bilemediği için aşırı kaygılıdır. Dersin son haftalarında tüm insani duygularını bir kenara atmayı başarır. Onun için artık kadavrayı incelemek kimyasal bir deney yapmaktan farklı değildir. Nazi Almanya'sındaki doktorların davranışları da ussallaştırma, bahane bulma ve soyutlamaya iyi bir örnek olabilir. Lifton 1982, Treppmann 1988. Kendilerini insan hayatını kurtarmaya adamış bu kültürlü doktorlar, Yahudilere karşı acımasızca ve tıp ahlakına uymayacak şekilde davranmışlardır. Gaz odalarında sorumlu olarak çalışmışlardır. Doktor Edward Wirtz, yıllarca Auschwitz'te başhekim olarak çalışmış, kimlerin gaz odasına gidip öldürüleceğine karar vermiştir. Halbuki Wirtz, yakınları tarafından karısına aşk dolu mektuplar yazan sevecen bir koca ve baba olarak tanımlanmıştır. Burada iki doktor Wirtz karşımıza çıkar. Birisi savaş suçlusu, diğeri müşfik koca ve iyi baba. Bunun tek açıklaması doktor Wirtz'in işini ve duygusal hayatından soyutlamış olmasıdır. Nazi doktoru olmasını ülkesine karşı sorumluluklarını yerine getirmek mantığıyla açıklayarak duygularından arındırmıştır. Bu kendini kandırma değil de nedir? Wirtz daha sonra Auschwitz'in müttefik kuvvetleri tarafından kurtarılmasını takiben intihar etmiştir. Lifton 1986. Karşıt tepki geliştirme. Kabul edilmeyecek nitelikte olan güdü, istek ve korkuların zıttı olan duygular ve davranışlar geliştirmektir. Hastalık ve ölümden çok korkan birinin tıp okumaya karar vermesi, yüksekten korkan birinin paraşütle atlama sporunu yapmaya karar vermesi gibi. Baskılama. Kaygı ve hüzün yaratan duyguları ve fikirleri bastırmak, bilinç dışına hapsetmektir. Bastırma neticesinde kişinin duygularını ortaya çıkaramamasından dolayı hatırada yanılgılar oluşabilir. Psikoterapide hastalar bir yandan kızgınlık ve öfke duygularına sahip olduklarını inkar ederken, diğer taraftan davranış ve duygularıyla kızgınlık ve öfke sergilerler. Ford ve Long, 1977. Başkalarını düşünme. Başkalarına yardım etmekten aşırı zevk almayı tanımlar. Başkalarına yardım etmekten aşırı haz duyan bir hemşire, kendi ihtiyaç ve isteklerini ihmal edebilir. Maddi durumu iyi, varlıklı ama çocukları olmayan bir aile, Noel'de ihtiyacı olan çocuklara yardım sağlayan derneklere para akıtabilir. Ayrıca Noel sabahı yaşadıkları mahalledeki her kapıyı çalıp, ucuz ama özenle seçilmiş hediyeler bırakabilirler. Bu içten ve kibar insanlar mahalledeki çocuklar tarafından Tom amca ve Mary hala olarak çağrılırlar. Başkalarını düşünme, kişinin kendi isteklerini bir kenara atıp kendi ihtiyaçlarını yatsıyıp başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmasıdır. Umut besleme. Gelecekte olması mümkün ruhsal rahatsızlıklara karşı gerçekçi planlar geliştirmektir. Ayrıca ertelenmiş zevklerden haz duyma kapasitesidir. Psikolojik olarak sağlıklı bir aile, ailenin ölümcül derecede hasta bir bireyi için daha ölmeden yas tutmaya başlar. Böylece kaçınılmaz son, şok yaratmayacak ve aile bununla başa çıkabilecektir. Tıp ya da hukuk öğrencisi çalışmak için saatlerini tüketir. Çünkü çalışmasının ödülünü gelecekte alacağına umut beslemektedir. Yüceltme. Güdüsel dürtülerin toplum tarafından kabulünü sağlamak için yontulması, şekle sokulmasıdır. Genç yetişkin erkeklerin enerji ve saldırganlıklarının toplumda kabul görmeleri için spora kanalize edilmesi gibi. Bu yolla gençler duygu ve davranışlarına yaratıcı bir çizgi oluşturabilirler. İçinde tutma. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak duyguların ve düşüncelerin bilinç dışına itilip daha sonra uygun bir zamanda tekrar ele alınmasıdır. Zihinsel olguları yatsımadan ve bastırmadan bir kenara itmek bağlamında iyi bir mekanizmadır. Dalga geçme. Kişinin kendine gülebilme, kendisiyle dalga geçme kabiliyetini betimler. Alaydan farklılığı ise diğer insanlara karşı sadistçe saldırıyı içermemesidir. Şaka yapmayı öğrenen kişi, kişisel başarısızlıkları ve kimsenin kusursuz olmadığını, benlik saygısını yitirmeden kabul etmiş demektir. Şaka yapmak insanlarla ilişkiyi kuvvetlendirir. Böylece birey sosyal toplumsal yapıdan aldığı destekle daha güçlenebilir. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 39.